Discourse Day 7 7. gün 7. gün sona erdi. Çalışmak için şimdi 3 gününüz var. Ama ciddi çalışmak için sadece 2 gününüz kaldı. Çünkü 10. gün saat 8 ile 9 arasındaki meditasyondan sonra yeni bir meditasyon tekniği öğreneceksiniz ve ondan sonra da verdiğiniz sessizlik sözü sona erecek. Asil sessizlik bitecek, asil gevezelik gelecek. Asil ya da değil, gevezelik gevezeliktir. Gevezelik ve ciddi meditasyon aynı anda var olamaz, bir arada yürüyemezler. O yüzden 10. gün ciddi bir şekilde meditasyon yapamayacaksınız. Ama yine de çok önemli bir gün. Çok önemli çünkü 9 gün boyunca zihninize çok derin bir operasyon yapmış olacaksınız. 10. gün bu derin yaraya biraz merhem gerekecek. 10. gün öğreneceğiniz teknik yaranıza dindirici bir merhem olacak. Ayrıca çok derin bir operasyondan, 9 günlük sessizlikten sonra aniden dış dünyaya çıkmak bazen çok şok edici bir deneyim olur. Bu yüzden 10. gün, ertesi gün dış dünyayı daha iyi karşılayabilmeniz için şok önleyicisi görevi yapacak. İşte gerçekten ciddi meditasyon için önünüzde sadece 2 gün var. Bu da süreklilikle çalışmanızı ister. Bu tekniğe göre çalışmanın devamlılığı başarının sırrıdır. Öğrenciler daha uzun kurslara, 20 günlük, 30 günlük, 45 günlük kurslara geldiklerinde süreklilikle çalışırlar. Sizin dinlenme süreleriniz var ama bu uzun kurslara katılan öğrenciler için dinlenme araları yok. Aynı zamanda nasıl süreklilikle çalışılacağını da öğrenmeniz gerek. Bunun için kalan 2 günde nasıl süreklilikle çalışılacağını öğrenin. Meditasyon zamanlarında elbette gözleriniz kapalı meditasyona oturuyorsunuz. Ama aralar artık sizin için ara değil. Fiziksel seviyede bir şeyler yapmanız gerektiğinde, kalkıp yürümeniz gerektiğinde, odanıza, yemek salonuna yürümeniz gerektiğinde hala meditasyon yapıyorsunuz. Gözleriniz açık, farkındasınız. Gözleriniz açık, dinleniyorsunuz sadece. Farkındasınız. Fiziksel seviyede ne yaptığınızın farkındasınız. Yürüyorsanız yürüdüğünüzün farkındasınız. Bir şey yiyorsanız bir şey yediğinizin farkındasınız. Yıkanıyorsanız yıkandığınızın farkındasınız. Dinleniyorsanız dinlendiğinizin farkındasınız. Ama bütün bunların yanında esas olan şey aynı zamanda vücutta bulunan duyumların da farkındasınız. İnsanlar Buda'yı doğru anlamadılar ve bunu sadece yürüyüşün farkındalığı haline getirdiler. Bunun da bir yararı vardır. Ama bu Buda'nın öğretisi değil. O sizin her zaman duyumlarınızın farkında olmanızı ister. Ya nefesin farkında olmanızı ya da duyumun. Eğer duyumu kaçırırsanız, o zaman zihnin de en derin kısmını kaçırırsınız. Zihninizin en derin kısmını düzeltmeniz gerek. En derin kısmın davranış kalıbını değiştirmelisiniz. Bu yüzden duyumun farkındalığı çok önemli. Yürürken tüm vücudunuzdaki duyumları hissetmeniz gerekmiyor. Şu aşamada mümkün de değil zaten. En azından hareket eden kısımdaki duyumları hissedin. Yürürken bacağınızdaki duyumların farkındasınız. Yemek yerken parmaklarınızın ucundaki duyumların farkındasınız. Ağız yemeğe dokunur ve siz dudaklarınızdaki, diş etinizdeki, dilinizdeki ve yuttuğunuzda boğazınızdaki duyumların farkındasınız. Bazen hareket eden kısımda bir duyum hissetmeseniz de, o zaman herhangi bir kısımda hissedin. Ama vücudun herhangi bir yerinde bir duyum hissediyor olmalısınız. Ve bununla birlikte hangi fiziksel aktivite oluyorsa onun da farkındasınız. Bu dinlenme zamanlarında. Bu şekilde bir sürekliliğe sahip olursunuz. Meditasyon zamanları boyunca kapalı gözlerle oturur, meditasyon yaparsınız. Kalan zamanlarda gözlerinizi açın ve fiziksel seviyede ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. Hala meditasyon yapmaya devam ediyorsunuz çünkü eylemlerinizin farkındasınız, duyumların farkındasınız. Gece yatağa gidersiniz. Kapalı gözlerle uzanırsınız. Uzandığınızda vücudunuzun her hareketinin farkındasınız. Bir yana dönmek istersiniz, o yana döndüğünüzün farkındasınız. Sonra diğer tarafa dönersiniz. Fiziksel seviyede gerçekleşen her şeyin farkındasınız. Bununla beraber duyumların da farkındasınız. Yine baştan ayaklara ya da ayaklardan başa doğru bir sırayla gitmeniz gerekmez. Uzanıyorsunuz. Herhangi bir duyum herhangi bir yerde ortaya çıkıyor, siz vücudun herhangi bir yerindeki şu ya da bu duyumun farkındasınız. Böylece siz duyumların farkında ola ola uykuya dalıyorsunuz, derin bir uykuya dalarsınız. Çok iyi. Gece derin uyku içindir. Ertesi sabah uyandığınızda duyumları hissedersiniz. Tekrar duyumlarla başlarsınız. Kimi zaman ciddi bir öğrenci derin bir uykuya dalamayabilir. Yarı uykulu, yarı uyanık. Çok iyi. Kimi zaman da bütün gece hiç uyumaz. Harika. Bütün gece hiç uyku yok. Ama uzanmış bir şekilde ve kapalı gözlerle. Eğer uyku yoksa sorun değil. Siz duyumların farkındasınız. Duyumların farkındasınız. Eğer, o bak, hiç uykum yok. Saat 12 oldu, uykum yok. Saat 1 oldu, uykum yok. 2, uykum yok diye endişelenmeye başlarsanız, o zaman ertesi gün hasta bir insan olarak kalkarsınız. Vipassana yapmıyordunuz. Ama sadece duyumlarınızın farkında olursanız ve eğer duyum yoksa o zaman nefesin farkında olun, zihniniz çok dengeli olur. Ertesi gün sanki derin bir uykudan uyanmışsınız gibi çok zinde kalkarsınız. Sonuçta doğa sadece iki şey için uyumanızı ister. Birincisi bedeni dinlendirmek. Bütün gün vücut çalışmıştır, siz şimdi onu dinlendirirsiniz. Aynı şekilde bütün gün zihin de meşguldü. O yüzden şimdi zihninizi de dinlendirirsiniz. Bu yüzden gece asla oturup da meditasyon yapmayın. Uzanıp kalın. Böylece vücudunuzu dinlendirmiş olursunuz. Bedeni iyice dinlendirin. Zihin de uyandığında harika bir şekilde dinlenmiş olacaktır. Farkında ve aynı zamanda da dengeli. Çok iyi dinlenmiş olur. Böylece amaca ulaşılmış olur. Vücut iyice dinlenir, zihin iyice dinlenir. Ertesi gün çok zindesinizdir. Bütün Hint kutsal metinlerinde 3 değişik durumdan söz edilir. Kişi ya uyanıktır, ya uykudadır, ya da rüya görür durumdadır. Ama yogiler için 4. bir durum daha vardır. Yogi demek, asana ve pranayama'nın akrobatik egzersizlerini yapan kişi demek değildir. Onlar yogi değil. Yogi, nihai gerçeklikle bir olmaya erişmiş kişidir. Böyle bir yogidir, bir vipassana yogisidir. Şimdi bu çok yüksek bir mevki. Uyandığınızda hasta birisi gibi kalkmazsınız. İçinizdeki duyumların gerçekliğine uyanırsınız ve zihninizi mükemmel dengelilik halinde tutarsınız. Mükemmel dengelilik halinde. Birçok kutsal metin bunu şu şekilde açıklar. Bütün dünya uyur ama yogi uyanık kalır. Duyumlara uyanık, içinizdeki gerçekliğe uyanık. Bu demek değil ki gece uykuya daldığınızda şöyle diyeceksiniz. Uyumayacağım, ben bir vipassana yogisiyim. Dünya uyusun, ben uyanık kalacağım. Bu aşırılığa kaçar. Doğal olarak canınız uyumak istiyorsa uyuyun. Ama eğer uyku tutmadı, duyumlarınızın farkında olun ve dengelilikle kalın. Endişe etmeye gerek yok. Kaygılanmayın. Siz görevinizi yapıyorsunuz. Siz sadece duyumlar seviyesinde gerçekliğin farkında oluyorsunuz ve tepki vermiyorsunuz. Dengelisiniz. Zihni tamamen dinlendirmiş oldunuz. Vücudu tamamen dinlendirmiş oldunuz. Bu şekilde kalan 2 günü değerlendirin. Gece gündüz nasıl çalışılacağını, Buda'nın deyişiyle Rattin Diva Matandito'yu öğrenin. Yalnızca derin uykudayken yapabileceğiniz bir şey yok. Ama bunun dışında gece gündüz süreklilikle, süreklilikle, süreklilikle. O kadar derin bir operasyon yapın ki, bu kalan 2 günde sizin için büyük acıya neden olan derin köklü kompleksleri çıkarıp atabilirsiniz. Bırakın şimdi dışarı çıksınlar. Şimdi bu komplekslerden kurtulmanın tam zamanı. Süreklilik size yardımcı olacak. Fırtınalar hala gelebilir. Ama şimdi 7 günü tamamladıktan sonra onlara dayanacak gücünüz var. Onlara dayanmak için yeterince gücünüz var. Endişelenmeyin. Hiçbir fırtına sizi alt üst etmeyecek. Bu 5 düşman, 5 nivaran hala var. Ama gittikçe daha da zayıflıyorlar, zayıflıyorlar, zayıflıyorlar. Ve bir de 5 tane dostunuz Harikulade dostlarınız var. Onları yanınızda tutun. Onların size çok yararlı olduklarını göreceksiniz. Bu dostlar gerçekten çok yararlıdırlar. Yeter ki saflıkları sürsün. Saflıklarını kaybettiklerinde bu dostlar düşmanlarımıza dönüşürler ve çok zararlı olurlar. Kim bu dostlarımız? Onların saflıkları ne? Şimdi bunu anlayalım. 5 dostumuz var. İlk dost o günlerin dilinde Sada diye adlandırılırdı. Yani kendini adama, inanç. İnanç çok önemli bir dost. Uyguladığı şeye kendisini adamayan, inancı olmayan biri nasıl uygun bir şekilde çalışabilir ki? Eğer kişi her zaman şüpheci, kuşkucuysa o zaman çalışamaz. Güveniniz olmalı, inancınız olmalı. Şimdi 7 gün sona erdi. Şimdiye kadar kişinin tekniğe, bu yola inancı gelişmiş olmalı ve çok daha iyi çalışabilmeli. Ama bu inanç, bu güven, bu kendini adama eğer körü körüne olursa çok büyük bir düşmana da dönüşebilir. Kör inanç, kör adama, kör inanış, bunların bize faydası yok. Onlar büyük düşmanlar. Körleşmelerine izin vermeyin. Bu 5 dost körleşirse işe yaramazlar. Bize hiçbir şekilde yararları olmaz. Onlarla birlikte bilgelik de olmalı. Her dostun yanında bilgelik de olmalı ki her bir dostun saflığını anlayabilesiniz. Kendini adamanın saflığı yalnızca yanında bilgeliğe de sahipseniz ancak o zaman kendini adamışlığınız saf olur. Bilgelik olmadan kör bir adamışlık olacaktır. Bilgelik gözlerimiz gibidir. Kendini adamışlıkta ayaklarımız. Gözleri olmayan biri bu yolda yürüyecektir. Hatta belki koşacaktır da. Ama ne zaman yanlış yola saptığını bilmeyecektir. Gözleri olmayan biri bir hendeğe düşebilir. Yalnızca gözleri olan ama ayakları, kendini adamışlığı olmayan biri sürekli yola bakacaktır. Oo, bu yol. Harikulade. Çok iyi. Buda'nın öğretisi harikulade. Dhamma harikulade. Ama bir adım bile atamaz. Çünkü kendini adamamıştır. İnancı yoktur. İkisi de önemli. İkisinin birlikteliği bize çok büyük bir güç verir. Çünkü o zaman bu kendini adama, aydınlanmış adama olur. Fark gözetebilen akıl ve fark gözetebilen bilgelikle bu kendini adama, adamışlığın özünün ne olduğunu bilmemizi sağlar. Onu sadece kör bir şekilde almayız. Kendini adamanın özü nedir? Kendinizi herhangi birine adayabilirsiniz. Bir tanrıya, tanrıçaya, bir azize ya da aydınlanmış birine adayabilirsiniz. Neden bu kişiye, bu varlığa kendinizi adıyorsunuz? Çünkü o aziz bir kişi. Belli bir takım iyi özellikleri var. Kendini adama bu özelliklere karşı. Bu nitelikleri görerek ilham alırsınız. Bu nitelikleri kendi içinizde geliştirmek için ilham alırsınız. O zaman bu adama çok yararlıdır. Çok yararlı, çok anlamlı. Aksi halde işe yaramaz. Eğer kendinizi adamayı sadece dilenme kabıyla yerine getiriyor, sürekli "Yüce Allah'ım lütfen bana şunu ver, Tanrım bana şunu ver, şu isteğim yerine gelsin, şu dileğim yerine gelsin" diye istiyorsanız, o zaman bu kendini adama kör bir adamıdır. İşe yaramaz. Adamışlık niteliklere karşı olmalı. Bu nitelikleri geliştirmek için ilham almak harikulade bir adamışlıktır. Bir örnek. Yine yıllar önce Hindistan'da verdiğim ilk kurslar zamanında Burma'dan geldiğimde çok yaşlı bir kadın bir kursa katıldı. Kadın kursu çok ciddiye alıyordu. Çok ciddi çalıştı. Tekniği doğru anladı, doğru çalıştı ve harikulade sonuçlar elde etti. Eve geri döndükten sonra bir yıl boyunca sabah akşam meditasyon yapmaya devam etti. Tekniği gündelik hayatına uygulamaya devam etti ve çok yararını gördü. Bir yıl sonra tekrar bir kursa geldi. Teknikte, dammada daha da yetkinleşti. Benimle konuşmak istedi. Bana zihninde bir korkusu olduğunu söyledi. Ne korkusuydu bu? Bhakti mezhebinden, inancından geliyordu. Bu, Gyana Marga dedi. Gyana Marga, bilgelik yolu demek. Bu, nihai hedefe götürecek, anlıyorum. Ama benim korkum, Bhakti mezhebimi, inancımı geride bırakmak istemiyorum. O da kalmalı. Bu tekniği uygulayarak korkarım Bhakti mezhebinden, inancımdan ayrılacağım. Ona şöyle dedim. O hayır, endişelenme. Senin baktin, senin inancın daha da güçlenecek. Hayır efendim, bu çeşit bir teknikte baktiye yer yok, inanca yer yok. Anlamıyordu. Ona şöyle söyledim. Pekala, gerçekten Tanrı'na ya da Tanrıçana inanıyor musun? Gerçekten güvenin var mı? Gerçekten inancın var mı? Ne demek efendim? Biz geleneksel olarak bu bhakti mezhebindeniz. Tanrılarımıza çok bağlıyızdır. Onlara büyük inancımız, büyük güvenimiz vardır. O zaman ona sordum. Adak adar mısın? Hindistan'da adak adamak çok yaygındır. Adak nedir? Diyelim aileden bir kişi hasta. Aile reisi, anne ya da baba tapınağa gider, bir tanrıya ya da tanrıçaya doğru eğilir ve şöyle der. Lütfen oğlumu ya da kızımı iyileştir ya da her kimse. Hasta iyileştiğinde sana şeker sunacağım, 5 rupi değerinde şeker sunacağım. Böyle adak adar mısınız? Kesinlikle, bu çok yaygındır. Öyleyse Tanrı'na inancın yok. Tanrıçana inancın yok. Önce oğlunu ya da kızını iyileştirmeli, ancak ondan sonra ona 5 rupi sunuyorsun. Tanrı'na ya da Tanrıçana 5 rupilik bile inancın yok. 5 rupilik şekeri daha önce sunmuyorsun. Önce oğlunu ya da kızını iyileştirmesi lazım. Ticari bhakti. Bu ticari bir inanç. Önce verirsin, sonra alırsın. Ver ve al. Bu inanç değil. Bu sadece batıl bir inanç. Yararı yok. İşte inanç adına yapılan bu. Her zaman bir şeyler beklersiniz. Şu tanrı benim için bir şey yapmalı, şu tanrıça benim için bir şeyler yapmalı, bu aydınlanmış kişi benim için bir şeyler yapmalı, bu aziz benim için bir şeyler yapmalı. Her zaman bir şeyler bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Bu saf bhakti değil. Kimisi kendisinin büyük bir bhakta olduğunu, büyük bir Rama müridi olduğunu söyler. Büyük bir Rama müridi olmak, böyle harika niteliklere sahip bir insan olmak harika. Bütün bu nitelikleri hatırlar ve onları kendi yaşamınızın içine alırsınız. Bu harika bir bhaktidir. Ama insan bunu yapmaz. Rama, Rama'nın nitelikleri. Onun hayat hikayesini belki duymuşsunuzdur. Rama en büyük erkek çocuktu. Babası bir karar vermişti. En genç karısına, en genç kraliçesine oğlunun tahtın varisi olacağı sözünü vermişti. O yüzden istemeden de olsa Rama'nın ormana gitmesine karar verdi. 14 yıl için sürgün edilecekti. En genç oğul Bharata tahta geçecekti. Rama çok isteyerek kraliyeti terk etti. Küçük kardeşim kraliyet sarayının bütün lükslerinin keyfini çıkarsın. Ben çok mutlu olacağım. Ben ormanda çok mutlu olacağım. Ve gider. Babası ölür. Karar verilirken orada bulunmayan genç kardeşi gelir. Olayı öğrenince çok şaşırır. Bu tahtın gerçek varisi Rama'dır, ben değilim. Ve ormana gidip abisini bulur. Hayır efendim, hayır abi. Başkente dönmelisin. Tahtın sahibi, tacın sahibi sensin. Senin yerine ormanda ben kalacağım. Babamız yanlış bir karar verdi. Bilge bir karar vermedi. Büyük kardeş Rama, "Oo, hayır, hayır. Bu babamızın emri. Sen kraliyet hayatının bütün lükslerinin keyfini çıkarmalısın." İnsanlık tarihi boyunca iki kardeşin bu yüzden tartıştığı, kavga ettiği başka bir örnek yoktur. Sen keyfini çıkarmalısın. Kraliyet yaşamının bütün lükslerini sen yaşamalısın. Rama ne harikulade bir insan. Şimdi birisi Rama'nın müridi olduğunu söylüyor. Rama'ya büyük bir inançla bağlı olduklarını iddia eden iki kardeş sürekli tartışır, kavga eder, birbirlerinden davacı olurlar. Ne için? Malımız bölündüğünde sen benden biraz daha fazla para aldın. Senin arazin biraz daha büyük. Bu yüzden kavga ediyoruz. Ama kendilerinin Rama'ya büyük bir inançla bağlı olduklarını düşünürler. Büyük Rama müritleri. Zavallı Rama. Eğer bulutların üzerinde bir yerlerdeyse gözyaşı döküyordur. Ne biçim inananlarım var. Sahip olduğum niteliklerden hiç ilham almak istemiyorlar. Benim yaşadığım hayatı yaşamak istemiyorlar. Bir de kendilerine benim müridim diyorlar. Delilik. Bu çeşit bir inancın hiçbir yararı olmaz. Sonra Rama yüce tanrı olarak, onun reenkarnasyonu olarak kabul edilir. Bakın zavallı yüce tanrıyı ne hale getirmişiz. Değerini düşürmüşüz. Hem de ne düşürme. Kimi alnına Rama'nın adını yazar. Koluna Rama, göğsüne Rama yazar. üzerinde Rama, Rama, Rama, Rama yazan bir elbise giyer. Böylece sanki Rama onun inancının ne kadar büyük olduğunu anlayacak. Sanki Rama adını duymaya çok düşkün. Sanki sürekli onun ismini zikretmek gerekli. Eğer o dünyanın yaratıcısıysa, o zaman sadece onun ismini zikreden insanları yaratması gerekirdi. Çünkü bu kelimeleri duymaya çok düşkün. Rama, Rama. Gerçekten sadece kendi ismine düşkün olsaydı, o zaman ne kadar ben merkezci, ne kadar bencil bir insan olurdu. Tanrı'nın insanı kendi suretinde yarattığı söylenir. Ama ben tam tersi diye düşünüyorum. İnsanlar Tanrı'yı kendi şekillerine, kendi beğenilerine göre yarattı. Öyle bir Tanrı istiyoruz ki, sürekli adını zikrediyoruz. O da kabardıkça kabarıyor. Sonra her ne yaptıysak, doğru ya da yanlış, onun bütün faydalarını göreceğiz. Bize şu ya da bu faydaları verecek. Kendi hayal gücümüzden, yaratıcılığımızdan böyle bir Tanrı yaratırız. Mesela adına çok düşkün deli bir Goenka varmış. İnsanlar her gün onun hakkında konuşmalıymış. Goenka, Goenka, Goenka. Radyoda Goenka, Goenka, televizyonda Goenka, Goenka, gazetede Goenka, Goenka. Ve insanlar Goenka için tapınaklar kurar, heykeller yaparlar. Sonra da dans etmeye başlarlar. Hare Goenka, Hare Goenka. Bu Goenka da şiştikçe şişer. Harika. Ne deli bir Goenka. Hayali bir tanrı yarattığında, adını duyduğunda övünüp kabaracağı bir tanrı yaratıyor. Ne yaptık biz? Zavallı tanrı. Zavallı Tanrı, eğer varsa değerini ne kadar da düşürdük. İnanç, batıl bir inanç olunca işte bu olur. Niteliklerden ilham almayı unutursunuz ve bu ilhamla içinizdeki bu nitelikleri geliştirmeyi unutursunuz. O zaman inanç zararlı olur. Kimisi der ki, ben İsa peygambere inanıyorum. Oo, harika! Ne kadar da aziz bir insan. Peygamberler içinde prens, çok aziz bir peygamber. Bir insanın ne kadar aziz olduğunun ölçüsü, ölüm anında o kişinin ne çeşit bir zihin taşıdığıyla ölçülür. Ne çeşit bir zihin taşıyordu? Çarmıha gerilmiş, işkence edilmişti. İşkence yapılırken bir parça bile öfke, ona işkence edenlere bir parça bile kızgınlık ya da nefret beslememişti. Sadece sevgi, yalnızca şefkat. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Cahil insanlar. Bu yaptıkları kötü şeyler yüzünden cezalandırılmasınlar. Çok cahiller. Sadece sevgi, sadece şefkat, gerçek bir aziz. Biri ben İsa peygambere inanıyorum dese ama insanlara ufacık da olsa sevgi, şefkat, iyi niyet beslemezse o zaman onun inancı batıl bir inanç olur. Kimi bana gelir ve şöyle der. Ben İsa peygambere inanıyorum çünkü onun Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul ediyorum. Tanrı'nın oğluydu. Ne olmuş? Sanki onun senin şahitliğine ihtiyacı var. Ve sonra bunu duyduğunda çok mutlu olacak. Bak ne kadar çok insan benim Tanrı'nın oğlu olduğuma şehadet ediyor. Ne biçim İsa bu İsa? Deliyiz biz. Ne yapıyoruz? Onun Tanrı'nın oğlu olduğuna şüphe mi var? O Tanrı'nın oğluydu. Sonuçta nedir Tanrı? Gerçeklik Tanrı'dır. Sevgi Tanrı'dır. Şefkat Tanrı'dır. Saflık Tanrı'dır. Ve işte gerçekliğin, sevginin, şefkatin, iyi niyetin, saflığın bir ürünü. O bunların bir ürünü. O Tanrı'nın oğlu. Bu nitelikler önemli. Eğer bu nitelikleri kendi içimizde geliştirmeye çalışırsak, o zaman evet, bizler İsa peygamberin iyi birer inananı oluruz. Aksi halde değilizdir. Kör bir inanç olur. Kör bir adamışlık. İşe yaramaz. Hiç işe yaramaz. Kimileri der ki, ben Buda'ya inanıyorum. Oh harika! Buda'ya inanmak, Buda'ya karşı bu tamamıyla özgürleşmiş, aydınlanmış kişiye bir inançla bağlanmak. Ama yine eğer inanç batıl inançsa, o zaman kişi sabah erken vakitte ellerini birleştirip şunu diyecek. Buddhang saranang gacchami. Buda'ya sığınıyorum. Buda'ya sığınıyorum. Buda'ya sığınıyorum. 3 kere Buda'ya sığındım. Şimdi bütün gün istediğimi yapmakta özgürüm. İstediğimi yapma iznim var. Sonuçta niye Buda'ya sığınıyorum ki? Beni özgürleştirsin diye. Bütün kötü davranışlarıma rağmen beni özgürleştirmeli. Yoksa niye Buda'ya sığınayım? Delilik. Buda'nın insanlardan Buda'ya sığınmalarını isterken ne demek istediğini hiç anlamamış. Ne demek istedi? Niteliklere sığınmak. Aydınlanmanın niteliklerine sığınmak. Ve aydınlanmaya sığınmak demek, kendi içinde aydınlanmayı geliştirmek demek. Başkasınınki değil, sizin kendi aydınlanmanız size sığınak verecektir. Yalnızca o size koruma sağlayacak, başka hiç kimseninki değil. Kendi aydınlanmanıza sığınmalısınız. Bu niteliği geliştirmelisiniz. O zaman, evet şunu söylemenin bir anlamı olur. Buda'ya sığınıyorum. Yoksa batıl bir inanç olur. Buda bir tarikat kurma meraklısı değildi. Gittikçe daha fazla insan ben Buda'ya sığınıyorum desin ve giderek daha büyük bir tarikat oluşsun istemiyordu. Kesinlikle. Bütün şefkatiyle onun ilgilendiği şey insanların acılarından kurtulduğunu görmekti. İnsanlar herhangi bir tarikata mensup olabilirler. Hiç fark etmez. Hangi topluluktan, hangi ülkeden geldiği, hangi cinsiyetten oldukları hiç fark etmez. Acı, ızdırap var. Buda'nın aydınlığı bir yol göstermiş olmasıdır. Bu sayede kendisini aydınlığa kavuşturan yolu buldu. Ve bütün şefkatiyle bize bu yolu gösterdi. Bu yolda yürümezseniz inancınız inanç değildir. İşe yaramaz. Bize Buda'ya nasıl saygı duyulacağını öğretti. Buda bir kişinin ismi değildir. Aydınlanmış bir kişinin niteliğidir. Yalnızca Gotama değil, herkes aydınlanmış insan olabilir. Aydınlanmış olmak sadece bir kişinin tekelinde değil. Hep şöyle derdi. Benden önce sayısız Buda vardı. Benden sonra da sayısız Budalar olacak. O bize Buda'ya nasıl saygı duyulacağını öğretti. Bu yüzden Buda'ya saygı gösteriyoruz.
Yeca Buddha atita ce. Yeca Buddha anagata.
Geçmişin bütün Budalarına. Atita, geleceğin bütün Budalarına.
Paccupanna ce ye Buddha.
Şu an var olan bütün Budalara.
Aham vandami sabbada.
Geçmişin, geleceğin ve şu anın bütün Budalarına saygı gösteriyorum. Böylece kendinizi bir tarikata ya da örgüte bulaştırmamış olursunuz. Böylece içinizde bu aydınlanmayı geliştirmeye çalışmak için aydınlanmadan, aydınlanmanın niteliklerinden ilham almış olursunuz. O bize Buda'ya nasıl hürmet edeceğimizi açıkladı. Buda'ya hürmet ederken
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa. Bu niteliklere sahip olan kişiye hürmet ederim. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yani kendi çalışmalarıyla tamamen özgürleşmiş, aydınlanmış insan. Bu kişiye hürmet ederim. Saygı gösterirsiniz. Puja denen şeyi yapmış olursunuz. Ama bir de Samisa Puja denen bir puja var. Saf olmayan puja. Bir Buda heykeli alırsınız. Ona çiçekler, şekerler, tütsü sunarsınız. Önünde eğilirsiniz. Ve şöyle dersiniz. Ben Buda'ya puja yapıyorum. Hayır, bu Niramisa Puja değil. Nedir Niramisa Puja? Saf puja. Ve şöyle dedi.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhan pujemi.
Buda'ya puja yaptığımda bu Buda'ya saygı gösteriyorum demek. En kaba, en hantal seviyeden en ince seviyeye doğru Dhamma yolunda yürüyerek. Şilayla Dhamma'nın en kaba seviyesinden başlarsınız. Sonra bundan daha ince seviye olan Samadhi'ye geçersiniz. Sonra bundan daha da ince seviyeye Panya'ya geçersiniz. Bunu da aşarsınız ve Nibbana'yı, en ince seviyedeki nihai gerçekliği deneyimlersiniz. Buda'ya saygı göstermek böyle olur. Dhammanu dhamma patipattiya buddhan pujemi. Öğreti, dhamma çok iyi anlaşılmalı. İnsanın birisine saygı göstermesi, birisine inancı batıl bir inanç olmamalı. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Yine aynı şekilde Buda'ya saygı göstererek kişi Buda'nın niteliklerini hep aklında tutmalı. Buda'nın nitelikleri neler? Buda'nın nitelikleri şunlardır.
İttipisu bhagava arahan samma sambuddhu vidya charana sampannu sugato lokavidu anuttaro purisadam sarathi sattha deva manussanam బుద్ధో భగవాతి.
ఇతి పిసో భగవ, ఓబిర్ భగవన్. పెకి భగవన్ నే? 25 yüzyıl içinde Hindistan bu Bagavan sözcüğünün anlamını kaybetmiş. Bugünlerde her taraf Bagavanlarla dolu. Aynı muson kurbağaları gibi. Orada Bagavan, burada Bagavan, herkes Bagavan olduğunu iddia ediyor. Peki nasıl bir Bagavan? 25 yüzyıl önce Bagavan neydi? Baggarago tibagava, baggadoso tibagava, baggamoho tibagava. Bütün ragaları, yani şiddetle arzulamayı, bütün şiddetle itmeleri, yani dosaları, bütün cehaleti, yanılgıyı, yanılsamaları, mohaları yok eden, özgürleşmenin mutluluğuyla yaşayan kişi Bagava'dır. Öyleyse bu kirlilikler yok edilmeden kişinin kendisine Bagavan demesi yanlış. Bu da bir Bagava'dır, bir Bagavan'dır. Onun niteliklerini içinizde geliştirmek için ilham alırsınız. Yavaş yavaş ragadan kurtuluyorsunuz, dosadan kurtuluyorsunuz, mohadan kurtuluyorsunuz. Şiddetle arzulamadan, şiddetle itmeden, cehaletten. İşte o zaman gerçekten Buda'ya saygı göstermiş olursunuz. Buda'ya gerçek bir inancınız olur. Arahang. Yine eski Hint dilinde Ari düşmanlar demek. Hang ise öldüren kişi. Bütün düşmanları öldüren kişi. O şiddet karşıtı bir havari nasıl olur da birini öldürebilir? Ama o bütün düşmanlarını öldürmüş. Bizim düşmanlarımız kim? Dışarıdakiler değil. Bizim düşmanımız dışarıdakiler değil. Kendi kirliliklerimiz bizim düşmanlarımız. Bütün kirlilikleri öldüren, zihninde en ufak bir kir kalmayan kişi Arahang olmuştur. Bütün düşmanlarını öldürmüştür. Samma Sambuddho. Kendi çabalarıyla tamamen aydınlandı. Herkes kendi çabasıyla aydınlanmalı. İnsan çabalamıyorsa ve bir doğaüstü, görünmeyen güçten onun aydınlanmasını sağlamasını bekliyorsa, Buda'nın ne olduğunu anlamamış demektir. Samma Sambuddho. Herkes kendi özgürleşmesi için çalışmalı. Kendi aydınlığına, kendi çabalarıyla ulaşmalı. İti piso bagava, arahang, samma sambuddho, vicca charan sampano. Kişi hem vidyada, hem acaranda mükemmel. Yani teoride olduğu kadar pratikte de. Kişi dhammayı en yüksek seviyede kavrar. Vicca, bilgelik. Ve sonra bunu yaşamında uygular. Bu Buda'nın bir niteliği. Yathavadi tathakari, yathakari tathavadi. Ne konuşursa yaşamda da bunu uygular. Yaşamında ne uyguluyorsa o kadarını konuşur. Fazlasını değil. Bunun için ona tathagata dendi. Gerçekliğin kişisel deneyimi yolunda yürüyen kişi, nihai gerçeklik hedefine ulaşmış kişi. Eğer kendimizi Buda'ya adadığımızı söylüyorsak, o zaman bu yolu izlemeliyiz. Adım adım, gerçeklikle, gerçeklikle. Vicca charana sampanno. Sugato. Bu kişi tarafından atılmış her adım doğru bir adımdır. Fiziksel, sözel ya da zihinsel seviyede başkalarını incitecek bir şey yapamaz. Bu niteliği biz de içimizde geliştirmeye çalışmalıyız. Her adımımız, her davranışımız başkalarının iyiliği için olmalı. Başkalarını incitici olmamalı. Loka vidu. Kişi beden çerçevesi içinde tüm evrenin gerçekliğini fark etmiş. Biz de beden çerçevesi içinde evrenin gerçekliğini deneyimlemek için adımlar atmaya başlarız. Onun bütün yaşamı insanlara hizmet etmekle geçti. Büyük bir şefkatle sürekli hizmet ederek. 35 yaşında aydınlandı ve 80 yaşında vefat etti. 45 yıl gece gündüz insanlara hizmet etti, hizmet etti. Her yerde acı var. İnsanlar çok mutsuz. Harikulade bir teknik, harikulade bir yol buldu. Bütün şefkatiyle gece gündüz sürekli hizmet etti, hizmet etti. En çok 2-3 saat uyurdu. O da sadece farkındalık ve bilgelikle uzanmaktan ibaretti. Kalan zamanda hizmet ediyordu, hizmet ediyordu, hizmet ediyordu. Hayatı boyunca insanlara hizmet etmeyi sürdürdü. Şimdi 80 yaşına gelmişti. Şunu duyurdu. 3 ay sonra bu bedeni terk edeceğim. Nereye gideyim? O sıralar Hindistan'ın doğusunda bir yerdeydi. Hindistan'ın kuzeyinde büyük bir şehir olan Kushinagar'a gitmeye karar verdi. Oraya ulaştı. Gece dolunay vardı. Bu dolunaylı gecenin sonunda son nefesini verecekti. Bir ağacın altına uzandı. Refakatçisi Ananda hizmet etmek için onun yanındaydı. Ananda'nın aklına birden bir düşünce geldi. Yarın sabah güneş doğduğunda artık aramızda olmayacak. Şehirde ona kendini adamış binlerce insan var. Şehirlerine bu kadar yakında olduğunu fark ettiklerinde, şu deli adam Ananda bize haber vermemiş, yoksa yaşarken Buda'yı en azından görür, ona saygımızı gösterirdik diye düşünecekler. Bu benim görevim. Onlara haber vermem lazım. Şehre gider ve bir iki kişiye haber verir. Haber bir anda her yere yayılır. Bir sürü insan gelmeye başlar. Yarın sabah aramızda olmayacak. Henüz yaşarken ona saygılarımızı gösterelim. Bir sürü insan gelir. Ananda nasıl başa çıkacağını bilemez. Lütfen sıraya girin ki daha fazla insan saygılarını sunabilsin ve geçsin. Saygılarını sunsun ve geçsin. Gecenin ilk kısmı geçer. Yarısı geçer. Şimdi son kısmı geçiyordur. Bir iki dakika içinde Buda son nefesini verecektir. Hala çok büyük bir topluluk vardır. Kuyruğun başında bir kişi ilerlemeyi reddeder. Hayır, benim gidip sadece ona şu bedene saygımı sunmamı istiyorsunuz. Ne elde edeceğim bundan? Ben ondan bu harikulade tekniği öğrenmek istiyorum. Biliyorum ki o tam anlamıyla aydınlanmış bir kişi. Tekniği biliyor. O öldükten sonra siz ne öğreteceksiniz bilmem. Doğru da öğretebilirsiniz, yanlış da. Henüz yaşıyorken ben tekniği öğrenmek istiyorum, der. Ananda şöyle söyler. Bak, birkaç dakika içinde son nefesini verecek. Bu Dhamma'yı öğretecek zaman değil. Ama adam tekrarlar. Hayır. Pekala, saygılarını sunmayacaksan git, git. Git başkalarına yer ver. Onlar gelsin. Ne saygısını sunar ne de gider. Bunlar Buda'nın kulağına gider. Biri susuzluğunu gidermek için bir avuç su almaya Ganj nehrine gelmiş ama insanlar ona hayır, susuzluğunu gideremezsin, su alamazsın. Sadece Ganj nehrine saygılarını sun ve git diyor. Ganj nehri taşmaya başlar. Şefkat nehri taşmaya başlar. Ananda bırak gelsin. Onun Dhamma'ya ihtiyacı var. O Dhamma'yı almaya uygun biri. İhtiyacı var. Gönder onu. Ona Dhamma'yı öğreteceğim. Buda son nefeslerini verirken Dhamma öğretir. Yol en azından bir kişiye daha gösterilsin. Bir an bile boşa harcanmamalı. İnsanlara hizmet etmek, sadece hizmet etmek, kendi rahatını düşünmeden yalnızca insanlara hizmet etmek, hizmet etmek. Eğer böyle bir şefkatin, böyle bir sevginin, böyle bir iyi niyetin, böyle karşılıksız hizmetin birazını bile geliştirsek, o zaman evet, kendimizi Buda'ya adadığımızı söylemenin gerçekten bir anlamı olur. Öbür türlü bu sadece bir ayin ya da bir ritüel olur. Hiçbir amaca hizmet etmez. Kimileri der ki, ben Dhamma'ya sığınıyorum. Dhamma'ya, Buda'nın öğretisine büyük inancım var. Dhamma ne? İnsan Dhamma'nın ne olduğunu anlamaz da sadece şöyle derse, ben Dhamma'ya sığınıyorum. Bunun hiçbir yararı olmaz. Dhamma'ya sığındığınızda, eğer Dhamma hayatı yaşıyorsanız ve içinizde Dhamma'yı geliştiriyorsanız, eğer Shila, Samadhi, Panya'yı içinizde geliştiriyorsanız, o zaman Dhamma'ya sığınıyorum demenizin bir anlamı olur. Öteki türlü boş, anlamsızdır. Peki nedir Dhamma? Dhamma bir tarikat değildir. Dhamma örgütlü bir din değildir. Dhamma evrensel yasadır. Doğanın yasasıdır. İnsan hayatını doğanın kanununa uygun bir şekilde yaşamaya başlarsa, o zaman evet, kişi Dhamma'ya sığınmıştır. Bu da Dhamma'nın niteliklerinin ne olduğunu açıklamıştır. 6 niteliği vardır. Kişi bu niteliklerin kendisinde olup olmadığını her zaman fark etmeli. Yoksa Dhamma adına bir tarikata, inanca, dogmaya bulaşabilir. Saf Dhamma'nın nitelikleri nelerdir? Svakkato Bhagavata Dhammo. Svakkato. Çok belirgin bir şekilde anlatılmalı. Hiçbir şekilde gizemcilik ya da akılsal cambazlıklar içermemeli. Kesinlikle hayır. Çok açık. sıradan bir insanın anlayacağı şekilde basit sözcüklerle anlatılmalı. İnsanlar anlamazsa onu uygulayamazlar. Bu felsefecilerin ya da akademisyenlerin bir oyunu değil. Bu insanların anlayıp uygulayacakları bir şey. Bu yüzden Dhamma'nın ilk niteliği svakkato, svakkato. Sonra sandittiko. Doğrudan kendi tecrübelerinizle neyi deneyimliyorsanız, kendi içinizde deneyimlediğiniz gerçeklik. Dhamma budur. Aydınlanmış bir kişi tarafından deneyimlenen gerçeklik sizin için gerçeklik değildir. Kutsal metinlerde anlatılan gerçeklik sizin için gerçeklik değildir. Öğretmeninizin deneyimlediği gerçeklik sizin için gerçeklik değildir. Kendi gözlerinizle, kendi başınıza doğrudan deneyimle, adım adım sizin deneyimlediğiniz şey sandittiko. Çok kaba, hantal bir gerçeklikten başlayabilirsiniz. Önemli değil. Bu sizin gerçekliğiniz, kendi deneyiminiz, kendi bilgeliğiniz. Ve bu yolda gerçeklikle çalışmaya devam edin. Gerçeklikle. Gittikçe daha ince, daha narin gerçekliği deneyimlemeniz kaçınılmaz. Zihin madde alanını bütünüyle keşfedersiniz. Zihin ve madde gerçekliğini deneyimlersiniz. Sonra bunu aşarsınız ve zihinle maddenin ötesindeki bir şeyi deneyimlersiniz. Svakkato, Bhagavata, Dhammo, Sandittiko, Akkaliko. Akkaliko, Dhamma'nın faydasını görmek zaman almamalı. Yani şimdi Dhamma'yı uygulayacaksınız, ölümden sonra da faydasını göreceksiniz. Bu değil. Ya da şu ayini, bu ritüeli, şu töreni uygulayacaksınız. Sonra da 7. ya da 11. cennette tekrar doğacaksınız. Yok öyle bir şey. Kim 7. cennetten gelmiş de şu ayinleri, bu ritüelleri yaptı diye oraya gittiğini söylemiş? Hepsi boş. Şimdi ne elde ediyorsunuz? Elbette öldükten sonra yararını göreceksiniz. Ama şu anda ne faydasını görüyorsunuz? Eğer şu anda bir fayda elde etmiyorsanız, o zaman bu Dhamma değil. Dhamma yolunda adım atmışsınız. Attığınız bu adımların yararını görmeniz gerek. Ancak o zaman bu saf Dhamma olur. Aksi halde bu Dhamma değil. Birisi bana ileri tarihe yazılmış bir çek veriyor. Aslında hiç var olmayan bulutların üzerindeki bir bankaya ait ileri tarihe yazılmış bir çek. Ne yapayım bu çeki ben? Kişi yararını görmeli. Akkaliko. Eylemimle onun meyvesi arasında bir boşluk olmamalı. Akkaliko. İnsanın yaşamında bir değişim başlamalı. Eğer gerçekten yolda adım atmaya başlamışsanız, bir değişim hemen başlamalı. Bu yaşamda iyiye doğru bir değişim. Ehipassiko. Dhamma'nın bir başka önemli niteliği. Eğer kişi gerçekten Dhamma'da adımlarını atmaya başlamışsa, o zaman bunun gerçekten Dhamma olup olmadığını irdelemeli, sorgulamalı. Ehipassiko. Kelime anlamı gel. Gel ve kendin gör. Gel ve kendin sorgula. Gel ve kendin deneyimle. Ehipassiko. İnsanlar bu tür kurslara gelir. Kimisi 4. günde, kimisi 5. günde, kimisi 6. günde düşünmeye başlarlar. Oo, bu harikulade. Annem de yapmalı, babam da yapmalı, şu da yapmalı. Ve aniden fark eder ki, ben nefesimi, duyumlarımı gözlemlemek için buradayım. Sonra düşünürüm bunları. Ve bir süre sonra tekrar düşünmeye başlar. Oo, şu ne kadar mutsuz biri. O da kesinlikle bunu yapmalı. Bu ehipassiko. Bu Dhamma'nın bir niteliği. Entelektüel bir oyun oynamıyorsunuz. Bir inançsal ya da duygusal bir oyun oynamıyorsunuz. Gerçekten bir şeyi deneyimliyorsunuz. Kursa gelip de şöyle diyenler oldu. Akşam konuşmaları harikulade. Hangi akşam konuşmaları harikulade? Dhamma harikulade. Bunu yalnızca entelektüel bir eğlence haline getirirseniz, o zaman hayır, işe yaramaz. İnsanlar buraya gelir ve meditasyon yaparlar. Meditasyon yaptıkları için dayanamazlar ve 10 gün sona erdiğinde kiminle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, şöyle düşünmeye başlarlar. O gerçekten harikulade. Ben denedim, çok iyi. Bana yardım oldu. Sen de git dene. Sen de git dene. İşte bu, insanın Dhamma'nın tadını alıp almadığının gerçek ölçüsüdür. Kişi gerçekten Dhamma'yı tatmışsa mutlaka faydasını görür. Ve faydasını gördüğünde bunu başkalarıyla da paylaşmak ister. Eğer iyi bir yazarsa, daha çok insan Dhamma'dan haberdar olsun diye bir şeyler yazmak ister. İnsanların böyle bir tekniğin varlığından, bu tekniğin öğretildiğinden haberleri yok. Eğer kişi iyi bir konuşmacıysa, orada burada konuşmalar yapacaktır. Kişinin maddi durumu yerinde ise, daha fazla insanın gelip yararlanması için daha fazla para vermeye çalışacaktır. Kendi tarikatınızı genişletmek değil, şu anda küçük bir tarikat, daha büyük bir vipassana tarikatı olsun. Kesinlikle öyle değil. Her yerde insanlar mutsuz. Eğer daha fazla insan Dhamma ile karşılaşırsa, eğer bu teknikle tanışırlarsa acılarından kurtulacaklar. İnsan böyle bir sevgi, böyle bir şefkat hisseder. Sonra insan şöyle hisseder. Ben kursa gittiğimde bana sunulan bütün olanaklar başkaları bağışta bulunduğu için sağlandı. Sırf o da değil, birçok kişi karşılıksız olarak hizmet ediyordu. O yüzden bu kadar huzur ve rahatlık içinde meditasyon yapabildim. Oo, ben de hayatımın 10 gününü vermeliyim. Gidip kurslardan birinde hizmet etmeliyim. Bu şekilde insanlar hizmet etmeye gelirler. Ehi passiko, daha çok insan yararlansın. İnsanın dana vermesi, bağış yapması iyi bir şey. Böylece daha fazla insan imkanlardan yararlanabilir. Ama kişinin hizmetini bağışlaması daha iyidir. Görüyorsunuz ya, önemli olan niyet. Para verdiğinizde insanları ızdıraplarından kurtarmak için veriyorsunuz. Birisini doyurmak için para veriyorsunuz. Birisine su vermek için para veriyorsunuz. Ya da birisine ilaç sağlamak için para veriyorsunuz. Bunların hepsi güzel. Ama Dhamma'nın öğretilmesi için para verdiğinizde hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Niyetiniz insanların ızdıraplarından, bütün acılarından kurtulması. Hizmet ettiğinizde, para verdiğinizde, bağış yapmaya karar verdiğiniz an güzel bir andır. Niyetiniz harikuladedir. Gerçekten para verdiğinizde niyetiniz harikuladedir. Ama 10 gün için hizmet ettiğinizde, aralıksız 10 gün boyunca hizmet ettiğinizde, orada bulunduğunuz her an şunu hissedersiniz. Oo, bak ne kadar çok insan Dhamma'yı alıyor, ne kadar çok insan acılarından kurtuluyor. Aralıksız 10 gün boyunca bu parmiyi geliştiriyorsunuz, bu niyeti geliştiriyorsunuz, bu Dhamma niyetini geliştiriyorsunuz, bu harikulade. Bu hizmette bulunmuş insanlar anlar. Kendi deneyimimden biliyorum. Kişi hizmet vermeye başladığında meditasyonu daha da güçlenir. Birine yemek verdiğinizde doğa size hiç açlık çekmemeniz için yardımcı olur. Aynı şekilde birine Dhamma verdiğinizde karşılığında sizin Dhammanız daha da güçlenecektir. Daha fazla Dhamma alırsınız. İşte bu şekilde insanlar ehi passiko niteliğini gittikçe daha çok düşünürler. Daha çok hizmet edeyim. Daha fazla insan Dhamma alsın. Daha fazla insan Dhamma alsın. İnsanın gerçekten Dhamma'yı uygulayıp uygulamadığının gerçek ölçüsü bu niteliktir. Oppareiko. Eğer bu saf Dhamma ise, o zaman bu yolda attığınız her adım sizi nihai amaca gittikçe daha da yaklaştırır. Yol böyledir. Dümdüz, otoban gibi, virajı yok. Bu çıkmaz bir yola girdiniz ve geri döneceksiniz demek değil. Kesinlikle öyle değil. Her adım sizi nihai hedefe götürür. Bu oppareiko. Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari. Başlangıçta yararlı, ortasındayken yararlı, sonunda yararlı. Eğer yalnızca shila'yı uyguluyorsanız, yararını görmeye başladığınızı fark edersiniz. Samadhi uygularsanız daha fazla yarar görürsünüz. Panya uyguladığınızda çok daha fazla yarar görürsünüz. Nihai hedefe ulaştığınızda sayısız fayda görürsünüz. Her adım, bu yolda attığınız her adım sonuçlarını verir. İyi sonuçlar verir. Tek bir adım bile, Dhamma yolunda harcadığınız en ufak bir çaba bile boşa gitmez. Hiçbir şey boşa gitmez. Buna oppareiko denir. Paccattang veditabbo viniyuhiti. Paccattang, herkesin doğrudan deneyimi. Kişi herhangi bir tarikata ya da topluluğa üye olabilir. Hiç fark etmez. Dhamma herkes içindir. Dhamma'yı uygulayarak herkes yarar görebilir. Önce dininizi değiştireceksiniz de bu örgütlü dine döneceksiniz ve o zaman bu din size yararlı olmaya başlayacak diye bir şey yok. Olmaz. Öyleyse bir şeyler yanlış demektir. Herkes Dhamma'dan yararlanabilir. Bir Hindu kendisine Hindu demeye devam edebilir. Bir Hristiyan kendisine Hristiyan, Musevi Musevi, Müslüman Müslüman, Budist Budist diyebilir. Hiç fark etmez. İnsan insandır. İnsan cehaletten sürekli şiddetle arzulama, şiddetle itme, cehalet üretir. Bu yüzden kişi çok ajite olur, mutsuz olur. İşte bu yol zihindeki kirlilikleri çıkartarak mutsuzluktan kurtulmaya yarar. Herkes bunu uygulayabilir ve aynı sonucu alır. Paccattang veritabbo. Doğrudan deneyim olmak zorunda. Eğer entelektüel bir oyun oynuyorsanız işe yaramaz. Buda'dan önce, Buda zamanında ve Buda'dan sonra Hindistan'ın bütün manevi yelpazesinde hep aynı teknik vardı. Bir şeyi şiddetle arzulamaktan kurtulmak, bir şeyi şiddetle reddetmekten kurtulmak, yanılgılardan ve yanılsamalardan kurtulmak. Yeni bir şey yoktu. Hiçbir şey yeni değildi. Hepsi akılsal seviyede, duygusal seviyedeydi. Ama yine de çok yeni bir şey vardı. Şimdi biri çıkıp gerçek seviyede şiddetli arzudan nasıl kurtulacağını gösteriyordu. Duyumunuzu gözlemleyin. Şiddetli arzunuz hoş bir duyum yüzünden başlar. Bir şeyi şiddetle reddetmekten kurtulun. Duyumunuza bakın. Gözlemleyin. Nerede hoş olmayan bir duyum varsa işte o zaman şiddetli itme başlar. Biri pratikte bunları öğretiyordu. İşte bu Paccattang Veritabbo. Kişi gerçekliği Vedana seviyesinde anlamalı ve ızdırabından kurtulmalı. Vinyuhi. Her bilge kişi bunu yapabilir. Bunu uygulayabilir. Bu herkesçe uygulanabilir. Bunlar Dhamma'nın nitelikleri. Kişi bu nitelikleri anlayarak bu yolda yürümeye başlamışsa yararını da mutlaka görecektir. Aynı şekilde kişi ben Sangha'ya sığınıyorum der. Kişi birisine değil, o kişinin niteliklerine sığınıyordur. Doğru yolda yürüyen kişinin niteliklerine. Su patipanno bhagavato savaka sango. Uju patipanno bhagavato savaka sango. Niyaya patipanno bhagavato savaka sango. Samichi patipanno bhagavato savaka sango. Doğru yolda, gerçekliğin yolunda, bilgeliğin yolunda yürüyen ve bu yolda yürüyüp aziz bir insan olan kişiye Sangha denir. Özgürleşmenin 4 aşaması vardır. Bunlardan en azından birinci aşamasına ulaşmış kişi Sangha'dır. Ancak o zaman o gerçek bir Sangha olmuş olur. Böyle aziz birini görerek kişi ilham alır. Ve bu ilhamla yolda yürümeye başlar. İşte bu Sangha'ya sığınmaktır. İnsan bilgelikle Dhamma'yı hayatında uygulamaya başladığında, bu nitelikleri yaşamında geliştirmeye başladığında, o zaman inanç iyi bir inançtır. İşte bu sadda, birinci önemli dostumuz. İkinci önemli dost, o günlerin diliyle virya. Virya, çaba demek. Yine uygun çaba. Eğer uygun çabanın nasıl olduğunu bilmiyorsanız, yanlış bir şekilde çalışırsınız ve sonuç alamazsınız. Uygun çaba. Peki ne yapmanız gerek? Hindistan'da bir hikaye vardır. Kuzey Hindistan'da çok eski kutsal bir şehir olan Varanasi'de 4 arkadaş dolunaylı bir gecede bütün geceyi bir kayıkta geçirmeye karar vermişler. Bir kayık kiralamışlar. Varanasi de Varanasi'dir. Haşhaş ve Bang şehri. Bunların bolca bangın içildiği yer. Bütün bunları yapmışlar. Sonra kayıkta kürek çekmeye başlamışlar. Bütün gece kürek çekmişler, çekmişler, terliğe terliğe kürek çekmişler. Gün ışımaya başlamış, bakmışlar ki kayıkları bir santim bile yerinden oynamamış. Başladıkları yerdeymişler. Hey, ne terslik var. Sonra biri farkına varmış. Kayık kıyıda bir ağaca bağlıymış. Kimse ipi çözmemiş. İşte bu cehalet ipi orada. Sürekli kürek çekip duruyorsunuz. Terliğe terliğe sürekli kürek çekiyorsunuz. Ne elde edeceksiniz? Nasıl çalışacağınızı bilmeniz gerek. Ancak o zaman doğru çalışabilirsiniz. Bilgelikle, yolun ne olduğunu anlayarak, tekniğin ne olduğunu anlayarak. Evet, nihai hedefe ulaşacaksınız. Yoksa bütün çabalarınız boşa gider. Virya. Üçüncü önemli dost, sati. Farkındalık. Farkındalık. Sati kelimesi iki anlama gelir. Birincisi, smriti, hafıza. İnsanlar bazen bu anlamda kullanırlar. Hafıza, hatırlamaya başlarsınız. Ama bu geçmişin hafızası, özgürleşmeye götüren tekniğin bir parçası değildir. Sati'nin diğer anlamı, farkındalık. Farkındalık her zaman sadece bu ana aittir. Geçmişin farkında olamazsınız. Yalnızca onun bir anısına sahip olabilirsiniz. Geleceğin farkında olamazsınız. Yalnızca onu düşünebilirsiniz. Ama farkında olamazsınız. Farkındalık her zaman olmalı ve her zaman olabilir. Şu anın farkındalığı her an, an be an olmalı. Her ne deneyimliyorsanız onun farkındasınız. Her ne deneyimliyorsanız onun farkındasınız. Yüzeysel seviyede farkındasınız ve en derin seviyede farkındasınız. Duyumlarla çalıştığınızda en derin seviyede farkındasınızdır. Yürürken yürüdüğünüzün farkındasınız. Bir şeyler yerken yediğinizin farkındasınız. Ama aynı zamanda kendi duyumlarınızın da farkındasınız. Eğer bu farkındalık yoksa, o zaman bu sizi nihai hedefe götürmeyecektir. Yürüdüğünüzün belki de çok iyi farkındasınızdır. Bütün eylemlerinizle ilgili uyanık kalmak için harikulade bir yetenek geliştirirsiniz. Ama eğer duyumunuzu atlıyorsanız, bu sizi nihai özgürleşme hedefine götürmeyecektir. Bir sirk kızını örnek vereceğim. İpin üzerinde yürüyor ve her adımının fevkalade farkında. Eğer farkında olmazsa düşüp bacaklarını kırabilir, hatta ölebilir. O yüzden her adımında tetikte farkındadır. Ama bu kız arahant olamaz. Tam anlamıyla özgürleşemez. Çünkü duyumlarının farkında değil ve onlara karşı nasıl dengelilikle kalacağını bilmiyor. Ya da sahnede dans eden bir kız. Her adımının, her hareketinin farkındadır. Ama duyumlarının değil. Bu bizi nihai hedefe götürmez. Duyumlar, Buda'nın öğretisi. Duyumlarla çalışırken onun anicca doğasını anlarsınız. Ve bu anlayışla dengeliliği sürdürürsünüz. İşte o zaman özgürleşmeye giden yoldasınız demektir. Çünkü bu şekilde en derin seviyede zihninizin davranış kalıbını değiştirirsiniz. Aksi halde zihnin sadece yüzeysel seviyesinde çalışıyorsunuzdur. O yüzden sati, doğru sati olmalı. Doğru bilgelikle ne olduğunu anlayarak. Buna göre sati ile çalışır ve nihai hedefe ulaşırsınız. Sonra samadhi. Yine samadhi, samma samadhi olmalı. Samadhi'nin doğru şekli olmalı. Kişi samadhi'nin ne olduğu konusunda doğru bir anlayışa sahip olmalı. Yalnızca yoğunlaşma işe yaramaz. Kusala cittassa ekaggata. Yoğunlaşma saf bir zihinle olmalı. Yani temelinde cehaletten arınmış olmalı. Eğer hayali bir nesne varsa ve siz onun yardımıyla zihninizi yoğunlaştırıyorsanız bu samma samadhi değildir. Ya da zihnin temelinde bir şeye karşı şiddetli bir arzu duyuyorsanız, bir şeyi istiyorsanız. Bu samadhi ile bunu elde edebilirim, şunu elde edebilirim diyebilirsiniz ama işe yaramaz. Ya da temelde şiddetli bir itme, reddetme var. İşe yaramaz. Şiddetli arzudan, şiddetli itmeden ve hayalden yoksun. An be an satinizde deneyimlediğiniz şey, an be an gerçekliğin farkındalığını ne kadar sürdürebilirseniz, İşte bu sizin gerçek samadinizdir. Beşinci dostunuz panya, bilgelik. Upekka, mükemmel dengelilik hali. Çok önemli. Yine aynı şekilde eğer bu panya, bu bilgelik sadece akılsal seviyede ise, sadece duyduklarınız ya da sadece okuduklarınızdan ibaretse, sutamaya panyaysa veya çintamaya panyaysa o zaman işe yaramaz. Bhavnamaya panya olmalı. İşte Buda'nın insanlığa katkısı bu. Bhavnamaya panya. Bilgeliği duyumlar seviyesinde deneyimlemeniz gerek. O zaman bu gerçek panya olur. Duyumlar seviyesindeki bilgelik sizin doğrudan deneyiminiz ve bu duyumlara karşı mükemmel dengeliliğiniz, bilgeliğinizdir. Sizi zihnin en derin seviyesinde şiddetli arzudan, şiddetli itmeden kurtarır. İşte burada yapmaya başladığınız şey bu. Yaşamınızda uygulamanız gereken bu. Günlük çalışmanızda duyumlarlasınızdır. Ama onlara şiddetli arzu ya da şiddetli itme ile tepki vermiyorsunuzdur. Kavramaya devam edin. Bu anicca, anicca ve zihniniz dengeli hale gelir. Sonra bu dengelilik halinin günlük yaşamda kendisini nasıl göstermeye başladığını fark edin. Kendisini göstermeli. Ama anicca'yı, bu dengeliliği sadece akılsal ve inançsal seviyede kabul ettiyseniz, o zaman kendisini günlük yaşamda göstermesini bekleyemezsiniz. Hayatta değişimler, inişler, çıkışlar olmak zorunda. Günlük hayatınızda bütün bu durumlarla, dengelilikle nasıl başa çıkıyoruz? Dengelilikle mi? O zaman evet, panya, gerçek panya. Yine ülkemizden bir hikaye. Çok zengin biri ileri yaşında ölür. Ve oradaki geleneklere göre iki oğlunun ailesi beraber yaşamak zorundadır. Bir süreliğine beraber yaşamayı sürdürürler. Ama sonra anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Kavga etmeye başlarlar. Ve bütün varlığı bölüştürürler. Para, mücevher, toprak, her şeyi yarı yarıya bölüşülür. Her şey bölündüğünde biri bir yerde gizli küçük bir paket bulur. Çıkarırlar. Neymiş bu? İçinde iki tane yüzük bulurlar. Bir tanesi sıradan gümüş bir yüzük, diğeri çok değerli bir elmas yüzük. Büyük kardeş açgözlülükle kardeşini anlatmaya çalışır. Bu bana babamın kazandığı bir şeymiş gibi gelmiyor. Büyük ihtimalle nesilden nesile geçen bir şey. Öyleyse nesilden nesile geçmeye devam etmeli. Büyük kardeş olarak en iyisi bunu ben alayım ki sonraki nesillere devam etsin. Satar da parayı ikiye bölüştürürsek onu kaybedeceğiz. O yüzden en iyisi saklamak. Sen de en iyisi gümüş olanını al. Küçük kardeş gülümser. Pekala, mutlu ol. Sen elmas yüzükle mutlu ol. Ben de gümüş olanıyla mutlu olacağım. Ve yaşamlarına başlarlar. İnişler, çıkışlar, inişler, çıkışlar sürekli geliyormuş. Elmas yüzüklü büyük kardeş, bahar geldiğinde çok seviniyor, neşeleniyormuş. Ve bahar geçtiğinde, sonbahar ve çok mutsuz oluyor. Çok mutsuz oluyor. Hep zihninin dengesini kaybediyormuş. Dünyada karşılaştığı her şeyde zihninin dengesini kaybediyormuş. Gerginlik, gerginlik, yüksek tansiyon, şu sakinleştirici, bu yatıştırıcı, süper etkili sakinleştirici, uyku hapı, süper etkili uyku hapı ve sonunda elektroşok tedavisinin uygulandığı aşamaya gelmiş. Bu elmas yüzüklü kardeşmiş. Sıradan gümüş yüzüklü diğer kardeş düşünmeye başlamış. Babam o değerli elmas yüzüğü güvenli bir şekilde saklamış. Bu anlaşılır. Ama bu sıradan gümüş yüzüğü niye saklamış? Bunun bir anlamı, bir amacı olmalı. İncelemeye başlamış ve içinde bir şeyin yazılı olduğunu fark etmiş. İçinde bu da değişecek diyormuş. Oo, bu da değişecek. İşte babamın öğrettiği şey. Bu da değişecek. Her şey değişir. Yüzüğü küçük parmağına takmış. Bahar gelmiş, eğlenmiş. Bundan kaçmamış. Baharın tadını çıkarmış. Parmağına bakarak, evet, bu da değişecek. Sonsuza kadar sürmez. Geçip gittiğinde de gülümsemiş. Değişeceğini biliyordum. Değişti. Ne olmuş? Umurumda değil. Zihninin dengesini kaybetmezmiş. Kış geldiğinde yine yüzüğü, bu da değişecek. Ağlamamış, üzülmemiş. Bu da değişecek. Doğa kanunu böyle. Değişmek zorunda. Yaşamda inişler çıkışlar olmak zorunda. Hayatta bu tür değişimlerin olması kaçınılmaz. Eğer sürekli olarak bu anlayışta olursak, bu da değişecek, bu da değişecek. Yüzeye bakmamıza gerek yok. İçimizdeki yüzük, içimizdeki gerçeklik bize Buda'dan miras. İçinizdeki bu gerçeği gözlemleyin. Bu değişecek. Çok acı veren bir deneyim var. Oo, bu değişecek. Çok güzel bir akım hissediyorsunuz. Oo, bu değişecek. Değişim kuşkusuz var. Siz onu deneyimliyorsunuz. İçinizde deneyimlediğiniz gerçek neyse, aynı gerçeklik dışarıda da kendisini gösterir. Bu değişecek. Bu değişecek. Ve zihninizde mükemmel dengelilik halini sürdürürsünüz. O zaman bu dost sizin için iyi bir dosttur. Bu beşi harika dostlardır. Düşmanlar için endişelenmeyin. Hiçbir düşman size zarar veremez. Bu beş dostu yanınızda bulundurun. Ve onları her türlü kirlilikten uzak, saf tutun. Onlardan nasıl yararlanacağınızı bilgelikle anlayın. Adım adım fark edeceksiniz ki nihai hedefe doğru ilerliyorsunuz. Kalan iki gün ciddi meditasyon için çok önemli. Gece gündüz, derin uyku dışında her an sürekliliğinizi koruyun. Aksi halde gece gündüz. Diğer öğrencilerle hiç ilgilenmeyin. Kendi başınıza devam edin. Devam edin. Zihninize derin bir operasyon, ciddi bir ameliyat yapın. Derin köklü kompleksleri çıkarın ve bunlardan kurtulun. Ne kadar çok kompleksi dışarı çıkarırsanız, acılarınızdan o kadar çok kurtulursunuz. Yaşam acı dolu. Çünkü yaşam bu kirliliklerle, bu zihinsel kirlilikle dolu. Onlardan kurtulun ve gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tadın. Hepiniz gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tatsın. Gerçek mutluluğu tatsın.
Devet sevmenge.